Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 2 Urdubehş 1401, Hicri Kamer'e 20 Ramazan 1443 ve miladi 22 Nisan 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Fırsatlar Ayı Ramazan ve Adalet Simgesi Hazreti Ali Aleyhisselam isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamini.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Genelkurmay Başkanlığı devrim muhafızlarının fitnelere karşı parlayışının düşmanları kızdırdığını duyurdu. Amiral Tank Siri, düşmanların Komutan Süleymani'nin intikamını almamaları için sürekli mesaj gönderdiklerini belirtti. İran ve Suriye Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın bulunduğu binaya saldırı düzenlendi. Tutuklu Azeri Din adamı Kudüs Günü için mesaj yayınladı. Ve New York'ta Tel Aviv Konsolosluğu önünde Siyonist karşıtı gösteri yapıldı. Şimdi haberler.
İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı, İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu'nun kuruluş yıl dönümünde devrim muhafızlarının fitnelere karşı parlayışının düşmanları kızdırdığını vurguladı. Sama İletişim ve Reklam Merkezi'nin bildirdiğine göre, Genelkurmay Başkanlığı, 22 Nisan Devrim Muhafızları Ordusu'nun kuruluş yıl dönümünde yayınladığı bildiride bu şerefli kurum diğer silahlı kuvvetler ile birlikte İslam İnkılabı ve vatan düşmanlarını gözünde bir diken ve halka ve İslam nizamına sadakatle hizmet etmeye devam etmektedir vurgusunda bulundu. Bildiride bu devrimci kurumun İslam İnkılabı'nın koruma ve sürdürmedeki ciddi ve etkin görevine değinirken şöyle yazıldı: İslam devriminin 40 yılı aşkın bir süredir kutsal yaşamında İslam devrim muhafızlarının kalıcı ve belirleyici rolü İslam devrimi tarihinde bir dönüm noktasıdır ve hala güç ve kuvvetle de buna devam ediyor. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti ordusu İslam devrim muhafızlarının kuruluşu dönümü vesilesiyle bir açıklama yaparak devrim muhafızlarının askeri, araştırma ve bilimsel alanlarda daha da büyümesi ve gelişmesiyle birlikte ordu da dahil olmak üzere diğer silahlı kuvvetlerle işbirliği, vahdeti ve dayanışması İran'ın kutsal nizamının iktidarını artırdığı vurgusunda bulundu. Bildiride şöyle devam etti. İmam Hümeyni'nin emriyle İslam devri muhafızlarının kuruluş yıl dönümü İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun akıl, öngörü ve hikmetli tavrını göstermektedir.
İran Devri Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, düşmanların Komutan Şehit Kasım Süleyman'ın intikamından vazgeçilmesi halinde kendilerine imtiyazlar vereceklerini ve yaptırımları kaldıracakları mesajı gönderdiklerini fakat bunun boş bir hayal olduğunu vurguladı. İslam'ın bildirdiğine göre Amiral Ali Reza Tangsiri dün Fars eyaletinde yaptığı konuşmada, düşmanların Şehit Süleyman'ı ortadan kaldırabileceklerini sandıklarını fakat şimdi dünyada ne kadar Hac Kasım'ın çoğaldığına şahit olduklarını belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı şöyle dedi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin dünya istikbarına karşı izzeti ve başının dik olduğunu duyduğumuzda kalbimizin en derinliklerinden mutlu oluyoruz. Zira kazanılan tüm bu onurlar Devrim Muhafızları'nın muhlis çalışmalarının sonucudur. Amiral Tangsiri, bugün hepimiz İslam devrimini savunmak için gerekli bilinç düzeyini yükselterek İslam devrimini ve nizamı savunmak için yumuşak savaş alanında kapasite inşa etmek görevimizdir, dedi. Amerikan askeri güçleri 3 Ocak 2020 tarihinde terör saldırısında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleymani Bağdat Havaalanı yakınlarında şehit ettiler. Saldırı bizzat eski başkan Donald Trump'ın emriyle gerçekleşti.
Al Cazire kanalı İran'ın bir Avrupa ülkesi aracılığıyla Siyonist rejim Tel Aviv'deki nükleer cephaneliklerinin planları ve görüntülerini Tel Aviv'e gönderdiğini iddia etti. İran Presse'nin haberine göre Al Cazire kanalı bu haberi adını açıklamadığı bir kaynaktan verdi. Al Cazire ayrıca görüntülerin çoğunun yerden çekildi ve uydu görüntüleri olmadığını söyledi. Ayrıca Siyonist rejimin silah cephaneliklerinin duvarları da kırmızı ile işaretlenmiştir. Rapora göre İran, Siyonist rejimi İran'a saldırmaya karar verirse bu cephanelik ve tesislerin İran'ın meşru hedefi olacağı konusunda uyardı. Al Cazire ayrıca İsrail'in daha önce stratejik cephaneliklerinin yerini değiştirdiğini ve yeni görüntülerin aslında rejimin yeni depoları ile ilgili olduğunu bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı, Suriye Dışişleri Bakanı ile ikili alanda karşılıklı ilgi duyulan konularda ve bazı bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundular. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Suriyeli meslektaşı Faysal Miktar yaptıkları telefon görüşmesinde ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan bu görüşmede yaptığı açıklamada iki ülkenin çeşitli düzeyindeki işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başta özel sektör olmak üzere ekonomik ilişkileri hızlandırmak için ortak yüksek konsey toplantısının kurulmasına sıcak baktıklarını ifade etti. Mescid-i Aksa'nın İsrail rejimince çiğnenmesini şiddetle kınayan Emir Abdullahyan, her gün İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'daki cinayetlerine tanık olmaktayız. Dünya Kudüs günü arifesinde İslam dünyası devlet ve parlamentoları ile Müslüman milletlerin Filistin ve Kudüs'ü destekleme ve İsraillerin tecavüzlerini kınamaktaki güçlü ve sağlam mesajını dinlendirmesini umuyoruz değerlendirmesinde bulundu. Nükleer müzakereleri de değinen Emir Abdullahyan, bizimle Amerikalılar arasındaki diyalog Avrupa Birliği tarafından koordine edilmekte ve bu çerçevede defalarca İran'ın konu dışı isteklere önem vermediği gibi kendi kırmızı çizgilerinden geri adım atmaya hazır olmadığını vurguladık. Diplomasi iyice ilerliyor ve iyi ve kalıcı anlaşmaya varma rotasında uzaklaşmış değiliz, diye ekledi. Suriye Dışişleri Bakanı Miktar da bu görüşmede yaptığı açıklamada iki ülkenin yüksek düzeyde devam edilmesinin dolayı memnuniyetini dile getirerek ortak yüksek konsey toplantısının bir an önce düzenlenmesi için Şam'ın hazır olduğunu söyledi. İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığı çiğnediğini kınayan Miqdad, İran devleti, İslam inkılabı lideri ve İran halkının Filistin direnişine verdiği destekteki duruş ve ilkeli rolünden dolayı teşekkür etti.
Avrupalı ve Amerikalı eski yetkili ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda önde gelen seçkin uzmandan oluşan 40 kişilik grup yayınladıkları bildiride Amerikan Başkanı Joe Biden'den İran ile nükleer anlaşmaya geri dönme müzakerelerinin başarılı olmasını istediler. İran'ın bildirine göre Washington Post, yerel saatle Perşembe günü uzmanların 2018'de dünya güçleriyle İran arasındaki anlaşmadan çekilen Trump yönetiminin politikalarını değiştirmemeyi sorumsuz olarak nitelendirdiğini bildirdi. Perşembe günü resmi olarak açıklanacak bildiride Amerika hükümeti Donald Trump'ın politikalarını değiştirmezse İran'ın nükleerleşmenin eşiğine gelme riskini artıracaktır denildi. Söz konusu 40 kişilik uzman ve yetkiliden oluşan grup, Bercam Anlaşması'nın Amerika tarafından ihlal edilmesi ardından İran'ın nükleer ilerlemelerinden korku siyasetlerinin devamında Amerikan istihbarat kurumlarının onaylamadığı halde Tahran'ın 1 veya 2 haftaya kadar bir bomba yapımı için gerektiği uranyuma sahip olacağını iddia ettiler. Raporda Amerika'nın Bercam Anlaşması'ndan çekilmesine ve Trump'ın başarısızlığa uğrayan azami baskı politikasına ve Viyana müzakere sürecine atıfta bulunarak müzakerelerin tüm taraflarının 2015 anlaşmasını sürdürmek için yeni bir anlaşmaya varılması konusunda karamsar oldukları belirtiliyor.
İran Milli Müzesi İsviçre'den iade edilen 3000 yıllık sırlı tuğlalardan oluşan serginin uzatıldığını duyurdu. 14 Mart 2022'den başlayan Butkan Sırlı Tuğlaların sergisi 5 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Sergide İsviçre'den İran'a iade edilmiş olan Galayçı Bukan'a ait yaklaşık 2800 yıllık 51 adet manayı sırlı tuğla yer alıyor. Tuğlalar 80'li yıllarda kaçak yollardan ve illegal şekilde İran dışına çıkarılmıştı. Koleksiyonun yasal takibi ve iadesi ile yaklaşık 30 yıl sonra İran'a 51 adet sırlı tuğla teslim edildi. Geriye kalan bir parçanın akıbeti belirsiz. Mezopotamya'nın Asur örnekleriyle örtüşen Galayçı'nın sırlı tuğlalarının önemi, İran platosunun batı ucundaki insanların yerli sanatının İran'ın tarihi başlangıcına kadar uzanmasındadır.
İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu Bakan Yardımcısı, Kazakistan'ın Almaty kentinde İran'ın ihracat yetenekleri uluslararası fuarının düzenlendiğini duyurdu. İran'ın bildiğine göre Mehdi Seferi, Orta Asya ülkeleri ve özellikle Kazakistan ile ilişkilerde önemli oranda ticari kapasitenin varlığını işaretle söz konusu ekonomi etkinliğine katılmanın İranlı insanları için önemli olduğunu işaretle söz konusu fuarın Orta Asya'da İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük ticari etkinliği ve fuarı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısının belirttiğine göre bu uluslararası fuar petrol, doğalgaz ve petrokimya, enerji, tarım sanayi ve makine sanayi ve inşaat malzemeleri, teknik ve mühendislik hizmetleri, deterjanlar, kozmetik, turizm ev aletleri, mobilya ve ahşap sanayi halı ve kilimler, gıda malzemeleri ve sanayi hayvan ve kümes hayvanları, otomotiv ve otomobil parçaları alanlarında düzenlenecektir.
İran'ın kutsal kenti Meşed'de öğrenciler Afganistan konsolosluğu önünde toplanarak Afgan öğrencilerine saldırıyı ve mazlumane şehadetlerini kınadılar. Salı günü Afganistan'daki iki eğitim merkezine yapılan kanlı saldırıda onlarca öğrenci öldü veya yaralandı. Terör olaylarının çoğunlukla Taliban yönetiminin merkezi olan Kabil'de düzenlenmesi bu grup için önemli bir sorun haline gelerek Taliban'ın güvenliği sağlayamadığını gösteriyor. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Meşredli öğrenciler ellerindeki dövizlerle bu olayda hayatını kaybedenlerin aileleriyle acılarını paylaştılar ve kanlı olayın fotoğraflarının yanına çiçekler bırakarak hayatını kaybeden öğrencileri rahmet ve saygı ile andılar.
İstanbul'da dün Türkiye Gençlik Vakfı'nın bulunduğu binanın yanında patlama gerçekleşti. Valilik el yapımı patlayıcı parçaları tespit edildiğini açıkladı. İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesinde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı bulunan 5 katlı bir binanın yanında patlama meydana geldiği duyuruldu. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sabah saatlerinde TÜGVA temsilciliğimize yapılan bombalı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine iyiye ve güzele tahammülü olmayanlar bizi yıldıramayacaklar. Yapılan bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır dedi. TÜGVA'nın Yüksek İstişare Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, mütevelli heyetinde Erdoğan'ın yeğeni Usame Erdoğan da bulunuyor.
Türkiye hükümeti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğini kesti. Ekonomik krizin tırmanması ve Türk halkının yoksulluk ve geçim sorunlarının benzeri görmemiş şekilde artmasıyla birlikte muhalefet partileri de Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin iktidardan indirmesini hızlandırmak için adımlar attı. Yılbaşında elektrik ücretlerinin gelen zamları protesto etmek için artık faturalarını ödeyemeyeceğini açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ev elektriğinin kesildiğini duyurdu.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin mücadeleci din adamı Hacı Abgol Süleymanov hapisten gönderdiği mesajda Kudüs gününü zalimlere itiraz günü olduğunu söyledi. Hakayi Kafkas haber sitesinin bildiğine göre hali hazırda hapiste olan Hacı Abgol Süleyman yayınladığı mesajda Kudüs gününü anmanın Siyonist rejim cinayetlerine karşı Filistinli mazlumları anma günü olduğunu belirtti.
Kudüs İslami Vakıflar Bakanlığı 3500'ü aşkın Siyonist yerleşimcinin son günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırdığını belirtti. Kudüs ve Mescid-i Aksa 15 Nisan Cuma günü Siyonist askerler ve namaz kılan Filistinliler arasında son bir yılın en sert çatışmalarına sahne oldu. Yaşanan çatışmada en az 160 Filistinli yaralanırken 400'ü aşkın Filistinli de tutuklandı.
Siyonist rejimin son haftalarda işgal altındaki topraklarda uyguladığı şiddeti ve işlediği cinayetlerin devamını protesto etmek için rejim muhaliflerinden oluşan bir grup, mazlum Filistin halkını desteklemek için New York'taki Tel Aviv konsolosluğu önünde toplanarak yaşananlardan duydukları öfkeyi gösterdiler. İran'ın bildiğine göre göstericiler Filistin Gençler Hareketi gibi Siyonist karşıtı gruplardan oluşurken denizden nehre Filistin özgür olacaktır sloganı atarak direniş ve Filistinli halk intifadasının küreselleşmesini istediler. Sloganların Siyonist diplomatları dehşete düşürdüğü belirtiliyor.
Haber kaynakları Yemen Mustafi Cumhurbaşkanı'nın Riyad'da tutukluluk durumunun devam ettiğini ve Suudi yetkililerin onun yurt dışına çıkmasını yasakladıklarını duyurdular. Yemen Mustafi Cumhurbaşkanı Abdurrabbuh Mansur Hadi'nin Arabistan'ın baskıları sonucu istifa etmesi ve yetkililerini 7 Nisan tarihinde Reşat El Alimi liderliğindeki başkanlık konseyini devretmesinden beri kendisi ve ailesinin kaderinin belirsizliğini koruduğu belirtiliyor.
Moskova dün Washington'dan gelen yeni baskı ve yaptırımlara karşılık olarak Başkan Joe Biden'in yardımcısı Kamala Harris ve diğer yetkililerden 28 kişi ilaveten bazı iş insanları ve gazetecinin Rusya'ya girmesini yasakladı.
Ve Dünya Bankası Başkanı Rus askeri operasyonu nedeniyle Ukrayna'nın binalarına ve altyapısına verilen fiziksel hasarın yaklaşık 60 milyar dolar olduğunu belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Filistin işgalinin tamamen son bulmasıyla bölgede kalıcı barışın kurmasına vurgu yapmasıyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yaptığı açıklamada, bölgede barışın sağlanması, Filistin işgalinin tamamen son bulması, tüm mültecilerin ana vatanlarına dönmesi, Filistin gelecek sisteminin bir referandumla belirlenmesi ve bağımsız bir hükümetin kurmasıyla gerçekleşebilir dedi. Emir Abdullahyan ayrıca Siyonistlerin son eylemini, Siyonistlerin Kudüs kimliğini değiştirmek için şirret siyasetlerinin açıkça devam etmesinin bir kanıtı olmasını şiddetle kınayarak şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti kutsal İslam ve diğer ilahi dinlerin saf öğretilerinden ve uluslararası hukuktan ilham alarak Filistinlilerin insani haklarının tamamen gerçekleşmesi hedefiyle Filistin halkının direnişi ve özgürlükçü mücadelelerine sürekli destek verilmesini kendi dış siyasetinin temel ilkeleri arasında yer vermiştir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Filistin'in Siyonistler tarafından işgalinin tamamen son bulmasıyla Batı Asya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik vurgusu, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin meselesindeki ilkeli duruşunu gösteriyor. Aslında Siyonist rejimin Mayıs 1948'den bu yana geçen yasa dışı kuruluşu boyunca bu bölge Siyonist rejimin saldırgan politikaları nedeniyle sayısız savaş yaşadı. Diğer yandan işgal rejimi 10 yıldır Filistinlilere şiddet ve baskı uygulayarak onları ana topraklarından kovma ve göç ettirme politikası izliyor. Üstelik bu bağlamda arada bir yeni bir adım daha atıyor. Irkçı işgal rejimi bu yöndeki değişmez politikası ise Filistin halkına karşı baskıları artırmak, onların evleri ve arsa ve tarlalarına el koymak ve onları tıpkı Doğu Kudüs'te olduğu gibi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde olduğu gibi zorla evleri ve yerleşim bölgelerinden çıkarmaktır. Tel Aviv rejimi ayrıca Gazze şeridinde uzun yıllar kuşatma uygulamak ve mükerrer şekilde saldırmak ve Gazze halkına karşı kanlı savaşlar başlatmak, Batı yakada Siyonist yerleşki alanlarını Filistinlilerin yaşadıkları bölgeden ayırmak için utanç duvarı inşa etmekle işgal topraklarında apartheid uygulamayı gündemine almıştır.
Tüm bu eylemler ve yürütülen siyasetler, Batı'nın Siyonist rejime doğrudan desteği, özellikle Amerika'nın bu konudaki eylemleriyle gerçekleşiyor. Washington sadece İsrail rejiminin başlıca askeri ve ekonomik destekçisi değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Tel Aviv'e karşı etkili herhangi bir uluslararası eylemin şekillenmesine önlemeye yönelik kararları veto ediyor. Bu durum göz önüne alındığında Filistin halkı Siyonist rejimin baskıcı eylemlerine karşı defalarca intifadal ve ayaklanmalar düzenledi. Aynı zamanda İslami Direniş Hareketi Hamas ve İslami Cihad gibi Filistin'in mücadeleci hareketlerinin oluşmasıyla birlikte Siyonist rejime karşı örgütlü ve silahlı direniş oluşturarak her geçen gün daha güçlü ve etkili hale gelmekte. İran İslam Cumhuriyeti her zaman Filistin sorununa ilkeli çözümünü olan tüm mültecilerin ana vatanlarına dönüşü ve Filistin'in gelecekteki sisteminin referanduma dayalı olarak belirlenmesi ve bağımsız bir devletin gündemine aldı. Bu konu Filistin direniş yetkilileri tarafından defalarca onaylanıp vurgulanarak takdir edilmiştir. İslam İnkılabı rehberinin uluslararası işlerden sorumlu danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin Hamas üyesi büro başkanı İsmail Haniye ile yaptığı telefon görüşmesinde nihai zaferin kesinlikle Filistin halkının olacağını vurguladı. İsmail Haniye de İran'ın Filistin ülkelerinin savunmadaki tutumları için teşekkür ederek İslam öğretileri her zaman yolumuzu aydınlatmıştır ve Filistin'in mazlum halkının ülkelerinden savunmakta istikrarlı siyaseti için teşekkür ederiz ve güçlü bir destekçi olduğu için İran İslam Cumhuriyeti ile övünüyoruz dedi.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Arap Dışişleri Bakanlığı'nın Kudüs'ü destekleyen toplantısının tekrardan ibaret olan eylemsizlik başlığı altında. Siyonist rejimin Kudüs'teki yasa dışı eylem ve politikalarına karşı uluslararası eylemden sorumlu olan Arap Dışişleri Bakanları Komitesi, dün 21 Nisan'da Ürdün'deki acil toplantısında Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki Siyonist saldırganlığın derhal durdurulması gerektiğini vurguladı. Filistin Siyonist rejimin cinayetlerine bir kez daha tanık oluyor. Her yıl olduğu gibi Ramazan ayının başlamasıyla bu cinayet ve suçlar daha da artıyor. Arap ülkelerinin bu suçlara karşı sessiz kalmasına yönelik Filistinlilerin yoğun eleştirilerinin ardından Arap Dışişleri Bakanları Komitesi nihayet Ürdün'de Kudüs'ü desteklemek için bir toplantı düzenledi. Fakat toplantıya tanınmış simaların da yokluğu dikkatlerden kaçmadı. Beklendiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ve Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan da toplantıda hazır bulunmayanlar arasındaydı. Birleşik Arap Emirlikleri son günlerde kendi topraklarında bir Yahudi yerleşimi inşa etmeyi kabul etmek ve 15 Mayıs'ta korsan rejim İsrail'in kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmayı kabul etmekle Filistin karşıtı iki girişimde bulundu. Ürdün'de söz konusu oturum bu ülkelerin Siyonist rejim ile barış anlaşmasını imzaladıkları ve son aylarda da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e paralel olarak korsan rejim ile ilişkileri normalleştirmeye doğru adım attıkları bir ortamda düzenlendi. Filistin Özel Teşkilatı Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de Filistinlilere destek bağlamında herhangi bir adım atmazken Teşkilat Başkanı Mahmud Abbas da şehadet operasyonlarını kınadı. Dolayısıyla Siyonist rejimin Filistin meselesini desteklemek için Arap ülkeleri arasındaki görüş ayrılığından yararlandığı söylenebilir. Cinayetlerin şiddetlenmesinin sebeplerinden biri de budur. Siyonist rejim bu gibi toplantıların Filistinlilere bir şey kazandırmayacağına ve ülkelerin eylemleriyle çelişen bir beyan politikasından başka bir şey olmadığına inanmakta.
Toplantının kapanış bildirisi katılan Dışişleri Bakanlarından sadece Siyonist rejimin eylemini kınadıklarını gösteriyor. Arap Dışişleri Bakanları kapanış bildirisi de Güvenlik Konseyi'ne Siyonist rejimin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için derhal harekete geçmeyi çağırarak Kudüs'ü kutsal yerleri ve Filistin halkını desteklemek için gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurguladılar. Bu talep Birleşik Arap Emirlikleri'nin Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyesi olduğu olmasına rağmen Filistin'i desteklemek için herhangi bir adım atmamakta kalmıyor. Aynı zamanda İsrail'in bölgedeki en önemli ortağı haline geldi ve diğer Arap ülkelerinin korsan rejimle ilişkileri normalleştirmeye ve geliştirmeye teşvik ettiği bir dönemde geliyor. Arap Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abu Al-Jayd, bu toplantının Arap ülkelerine Kudüs'te olanlara karşı protesto etmek için uluslararası topluma bir mesaj olarak nitelendirdi. Bu iddia Filistinlilerin Kudüs'teki işgalci rejimin cinayetlerine karşı direnişlerinin ve hareketlerinin Kudüs'teki gelişimlere ve İsrail işgali ve suçlarına ilişkin de uluslararası topluma verilecek en iyi ve en önemli mesaj olduğu bir dönemde ortaya atıyor. Arap bakanlar çatışmayı çözmek için ciddi müzakerelere başlamak için yoğun çabalar çağrısında bulundular. Fakat Filistin Özerk Teşkilatı'nın tecrübesi Siyonist rejime müzakerelerin barışa ve şiddetin azalmasına yol açmayacağını açıkça gösteriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 20 Ramazan, 1443 ve Miladi 22 Nisan 2022 Cuma. 1435 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 20 Ramazan 8 yılında tarihi rivayetlere göre Allah Resulü komutanlığında İslam ordusu Mekke kentini fethetti. Hudeybiye Barış Anlaşması'nın Kureyşli kafirlerce ihlal edilmesi ardından 10 bin kişiden oluşan İslam ordusu Mekke kentini fethetti. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem İslam dininin yayılmasına karşı direnen ve Müslümanlardan birçoğunu işkence eden Mekke'de yaşayanların güvenliğini sağladı. İslam peygamberinin bu muhabbetli davranışı Kureyş kabilesinin İslam'a iman etmelerine neden oldu. Böylece Mekke hiçbir çatışma ve kan dökülmeden fethedildi. Bunun üzerine İslam peygamberi putları yok etmek için Mekke çevresine bir grup gönderdi ve o İmam Ali Aleyhisselam ile birlikte Kabe evinin içindeki putları kırdı. Hicri Kameri 8. yılda Ramazan'ın 2. gününde Mekke'nin fethedilmesi olayının yaşandığı söyleniyor. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Ordi 5358'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun kurulması emrini verdi. Bu emirname uyarınca İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun asıl görevi İslam İnkılabı'nın iç ve dış düşmanlara karşı korunmasıydı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun şekillenmesinden sonra bu ordudaki askerler İran'ın çeşitli bölgelerinde silahlı ve bölücü faaliyetlerinde bulunan İnkılap karşıtı gruplarla çatışmaya girerek düşmanların komplolarını yok etmeyi başardı. İslam İnkılabı'nın yok edilmesi ve bölünmesi hedefine güden devrik Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş döneminde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu sahibi olduğu kabiliyetlerini gözler önüne sermiş oldu ve mütecaviz Irak ordusunun İslam topraklarından geri püskürtülmesi ve düşman komplolarının hezimete uğratılmasında önemli katkısı vardı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu düşman tehditleri karşısında askeri hazırlığını sürdürmenin yanı sıra dayatılan 8 yıllık savaş sonrası döneminde yapılandırma sürecinde aktif olarak yer almaktadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Erdoğan'dan hayat pahalılığı itirafı.
Yeni Asya.
Uçak biletleri otobüsten daha ucuz.
Milli Gazete.
Rusya'dan Amerika'ya karşı dolar hamlesi piyasaya sürdüler.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Mustafa Balbay 20 Nisan tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde altılı buluşmalar rutinleşmemeli başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Altılı Masa 24 Nisan'da bu kez Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor. Dördüncü görüşme öncesi görüşmeler yapılıyor. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın tuğulları hafta başından beri devam ediyor. Geçen yılın sonbaharında 6 partinin genel başkanlardan sonra genel yöneticileri buluşmaya başladı. Birkaç aylık sürecin sonunda genel başkanla bir araya geldi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Başlangıçta olmaz denilen, mümkün değil denilen oldu. Bu siyasi tarihimiz açısından da önemli bir adımdır. Oy oranı bir yana temsil edilen siyasi zemin olarak bakıldığında en geniş yelpazeye sahip buluşmadır. Kutuplaşmanın iktidar tarafından da dayatıldığı bir ortamda önemli bir soluktur. Peşrev kısmını geçip görüşmelerin içeriğine gelirsek, dikkatimizi çekenleri maddeleyelim. 1- buluşan liderler arasında bir hedef ortaklığının oluştuğu görülüyor. Hedef ortaklığı partilerin birbirine benzemesi değildir. Adı üstünde net bir hedef için birlikte yürümesidir. 2. Bu hedef Erdoğan'ı indirmek mi, Türkiye'nin bozulan dengelerini rayına oturtup yeni bir umut oluşturmak mı? İkisi aynı şey gibi görünse de değil. Saray birinci şıkkı öne çıkarıp beni yenmek için topu bir araya geldi demeye hazırlanıyor. Buna izin vermemeleri gerekli. 3. Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın uzun soluklu olmayacağını düşünmüştü ama saraydaki hesap sahaya uymadı. Şimdi yeni seçim yasası çıkararak Millet İttifakı'nı anlamsız hale getirmeye çalıştılar. Altı lider bunu da ne yaparsan yap diye karşılayınca bu kez de maksat hasıl olmadı. 4. Şimdi ufukta üçüncü ittifak, ittifak içinde ittifak gibi arayışlar var. Altılı masanın aldığı mesafe, yolda çıkacak arızaları gidermeye yetecek gibi görünüyor. Altı liderin birbirine yaş olarak küçük olan, büyüye ne derse o tür hitaplarla seslendiğini duyuyoruz. 5. Dördüncü buluşma öncesi liderler arası tur güzel ama bu iş rutine dönmemeli. Her buluşmadan gündemi belirleyecek bir adım çıkmalı. Bundan sonraki zirveler de bu beklenti zemininde olmalı. 6. Masanın etrafındaki tüm partilerin ortak üretilen hedefler çerçevesinde tek başına var olma havası önde olmalı. Her biri tek başına seçime gidecekmiş gibi çaba sergilemeli. 7. Siyasetteki matematiği bir kez daha anımsatalım. 2 kere 2 bazen 8 bazen 1 eder. Siyasette toplama, çarpma işlemleri farklı işler. Altılı masa yoluna devam ederken Cumhur İttifakı'nın ille de rakibimizi bilmek isteriz çıkışı sürüyor. Aday açıklansın ki üstüne çullansınlar. Bu kesimin birinci gündemi ise şu. HDP'ye giden oyların bir bölümünü almak ya da HDP'nin Millet İttifakı'nın işine yaramayacak pozisyonda kalmasını sağlamak. Bunun için bütün hesaplar yapılıyor.
Tahran Radyosu.
Elif Çakır 20 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde ekonomik krizin sorumlusu iktidarları değilmiş başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti teşkilatlarından sorumlu giren Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Gümüşhane Teşkilat Toplantısı'nda demiş ki, "Milletimizin derdini biliyoruz, sıkıntısını da biliyoruz. Milletimizin zaman zaman temel gıda maddelerinde yaşadığı darlığı görüyoruz, farkındayız ama bunlar bizden kaynaklanmıyor." Ciddi ciddi böyle bir açıklama yapmış, yapabilmiş gerçekten de. Şahsını tebrik etmek lazım, bu kadar hayati bir konuda hepimizi aydınlattığı için diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sayın Kandemir bu açıklamayı yapmasa bütün bu sorunların AK Parti iktidarından kaynaklandığını zannederek AK Partili Kandemir ve iktidarlarının günahlarını alacaktık. Allah muhafaza, ayrıca kul hakkı, hak hukuk meselesi. Ben Sayın Kandemir bu açıklamayı yapana kadar son 3,5 yılda 11 milyon 370 bin kişinin devlete muhtaç hale gelmesinin, işlerin yolunda gitmemesinin, enflasyonun %61'e fırlamasının, vatandaşın enflasyonun altında ezilmesinin, her 3 vatandaştan birinin işsiz olmasının sorumlusu AK Parti iktidarı olduğunu sanıyordum. Öyle değilmiş. Bu kötü gidişat AK Parti iktidarından kaynaklanmıyormuş. Peki kimden kaynaklanıyormuş? Sayın Kandemir açıkladığında vatandaşı bir ekmeği dahi alamayacak hale getirenleri öğreneceğiz. Sağ olsun. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da tepemizden sabah akşam dolu gibi yağan zamların sorumlusunun kendileri olmadığını açıklamıştı. Sayın Ünal bu zamları devlet yapmıyor deyince hakikatin ne olduğunu öğrenmiştik. Sayın Kandemir'in ağzından çıkanı kulağı duyuyor mu? Söylediklerine kendisi inanıyor olabilir mi? Belki de inanıyordur. Ve durum sandığımızdan çok daha vahimdir. Çok daha ciddi bir sorunla karşı karşıyayızdır. Olabilir mi? Yani Sayın Kandemir fil dişi kulesinde yaşadığı ve etrafı da fil dişi kulelerle çevrili olduğu için vatandaşların zaman zaman sıkıntı yaşadığını düşünüyordur. Belki de buna da gerçekten inanıyordur. Sahaya saldıkları tebdili kıyafet ekipleri, Sayın Kandemir'e vatandaşlarımız zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar ama bu kadarcık sıkıntıyı kadı kızı bile yaşar, ortada abartılacak bir durum yok raporu vermişlerdir.
Cevher İlhan 20 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde bütün bunları Millet Sorar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Malum daha evvel dünyada en ucuz akaryakıtı kullanıyoruz diyen Cumhurbaşkanı'nın Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da kuyruklar var, yiyecek bulamıyorlar, Amerika'da benzin yok, Türkiye'de böyle bir sorun yok dediği sırada mazoton benzinin litresi 7 liradan 20-23 liraya çıkmıştı. Amerika'da enflasyon felaket, Avrupa'da da aynı, gıda maddeleri yok ifadeleriyle Amerika'daki %7, Almanya'daki %5 enflasyonu emsal gösterirken, Türkiye'deki enflasyonun Avrupa ortalamasının onlarca katı olduğunu nazarlardan kaçırmıştı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gerçek şu ki Türkiye halen dövizin ve faizin kat kat arttığı, parasız savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'dan fazla değer kaybeden bir ülke. Büyük iddialarla ortaya atılan kur korumalı TL mevduatı 3 ayda 40 milyar lirayı aşkın paranın ödenmesiyle fiyaskoyla sonuçlanmış. Kişi başına gelir 12 bin dolardan 8 bin dolara düşmüş. 4.928 liraya çıkan açlık sınırı daha şimdiden 4.253 liralık asgari ücreti geçmiş. İşsizler ordusuna milyonlar katılıyor. Bir ilde 60 temizlik işçisi için 53.224, 23 güvenlikçi için 4.731, 3 kişilik şoför kadrosuna 6.017 işsizin başvurması bunun bariz göstergesidir. Kısacası 8 senedir küçülen Türkiye'de enflasyon, işsizlik, faiz ve döviz sürekli tırmanıyor. Buna rağmen iktidardakiler ve iktidar partisi yöneticileri hala algı operasyonuyla, medyatik çarpıtmalarla gerçekleri saptırmaya devam ediyorlar. 2023 hedefleri peş peşe güncellemelerle ıskartıya çıkarılırken defalarca ekonominin uçtuğundan dem vuran Cumhurbaşkanı %150'lere katlanıyor. Enflasyona karşı emeklinin bayram ikramiyesini teyit geçip 2053 lojistik planından 2071 hedeflerinden dem vuruyor. Vahim pahalılığı market zincirlerine yükleyip polisiye müdahaleden bahseden ve vatandaşlara sabır tavsiye etmekle kalan Cumhurbaşkanı, gıdada %200'lere varan enflasyonun çoğunun mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durum olarak lanse etmeye çalışıyor. Ve ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor sözleriyle milletçe ağır bedeli ödenen derin ekonomik çöküşe dikkat çekenleri felaket tellallığıyla suçluyor. Bu açıdan 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP'nin sendelendiğini belirten AKP kurucusu Arınç'ın pahalılığı, zamları küçümseyen iktidardakileri eleştirerek Maliye ve Hazine Bakanı'nın akaryakıt fiyatları çok çok ucuz güzellemesine benzer partizanlıkla ortalığı toz pembe terkinliğinin gülünç kaçtığını kaydedip bunlar insanları yaralıyor, haberiniz olsun çıkışı çarpıcı. Ve pahalılığı eleştiren vekillere tahkikat yapılmasını nazara verip bütün bunları millet sorar seçim günü. Zamanı geldiğinde bütün bunları hatırlar. Millete bunları hatırlatacak çok şeyler de çıkar o zaman. İkazı dikkat çekici. Hasılı yandaş medyada gırla giden sahte algı operasyonları artık bir işe yaramıyor. Medyatik propagandalarla kimlik siyaseti üzerinden nefret dili, düşmanlaştırma, kamplaştırma, kutuplaştırma ve tahrikler artık kâr etmiyor. Bu tabloda Millet İttifakı'nın ve güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliğinin ekonomik çözüm programı büyük önem arz ediyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'in kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadetler ve duaların Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek bugünkü sohbetimize başlıyoruz.
İmam Ali Aleyhisselam'ı seven, siz saygıdeğer, oruçlu müminler, hepinizi selamlıyoruz. Kameri 40. yılda geçen gün gibi bir günde dünya ihlas, kulluk, cömertlik, infak, Allah yolunda cihad ve fedakarlığın abidesi olan büyük bir insanı kaybetti. Bu büyük insan cömertlik ve kerem sınırlarını aştıktan sonra fedakarlıkta hakkında Bakara suresinin 207. ayeti nazil olarak ilerledi. Bu ayet o hazretin ebedi medarı iftiharıdır. Ayet şöyle buyurmakta. İnsanlardan öyleleri de var ki Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder.
Allah-u Teala Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ı tanıtırken başka hiç kimsede olmayan çok has bir özelliğini işaret ediyor ki bu özelliği namaz ibadetinde rükû halindeyken infakta ve fedakarlıkta bulunmasıdır. Rivayetlere göre Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sadece 4 dirhemi vardı ki bir dirhemi gece, bir dirhemi gündüz, bir dirhemi gizlice ve bir dirhemi de açıkta sadaka verdi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler.
İmam Ali Aleyhisselam'ın Allah'ın düşmanlarıyla savaşta ve cihatta yöntemi, İslam peygamberinin yöntemi gibi yürek yakarak nasihat vermek, sabretmek ve hatta sapanlar için dua etmekti ve yine Allah Resulü gibi zayıf insanlar, kadınlar ve çocuklar ve hatta Beytülmal konusunda sık sık bunlara el uzatılmamasını tavsiye ediyordu.
Hazreti Ali aleyhisselam ilim ve bilimde İslam peygamberinin ashabı ve Müslümanların arasında en üstün ve en bilgi olan insandır. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hakkında şöyle buyurdu. Ben ilim kentiyim ve Ali bu kentin kapısıdır. İmam Ali aleyhisselam şecaatte de emsalsiz ve örnek bir insandı. O hazret hiçbir zaman düşmana sırt çevirmedi ve hiçbir savaşçı onun karşısında dayanamadı ve sağ kurtulamadı. Hazreti Ali aleyhisselam aynı zamanda oldukça güçlü ve iktidarlı olduğu halde asla aciz insanları öldürmez, kaçanların peşinden gitmez, düşmana baskın yapmaz ve düşmanın yüzüne suyu kapatmazdı. İmam Ali aleyhisselam eline ne geçerse Allah yolunda yoksullar ve mahrum insanlara bağışlar ve kendisi en sade ve en mütevazi biçimde yaşardı. O hazret ziraati çok sever ve çorak toprakları abat ederek fukara yolunda vakfederdi.
İmam Ali Aleyhisselam'ın mübarek hayatının son anlarında ettiği vasiyetin bir bölümü hakikaten tüm Müslümanların yoluna ışık tutacak niteliktedir. Hazret şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ali bin Ebu Talib'in vasiyetidir. Ali Allah'ın yegane olduğuna şehadet ediyor ve Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu ikrar ediyor. Ey oğlum Hasan, seni ve tüm evlatlarımı ve ehli beytimi ve kim bu mektup eline geçerse şu işlere tavsiye ediyorum. Asla ilahi takvayı unutmayın. Ölüm anına kadar Allah'ın dininde kalmaya çalışın. Hep birlikte ilahi ipe sarılın ve Allah'a iman konusunda birlik olun ve birbirinizden ayrılmayın. Nitekim ben Allah Resulünden şöyle buyurduğunu duyurdum. İnsanların arasını ıslah etmek namaz ve oruçtan her daim üstündür. Dini yok eden şey ise fesat ve ihtilaftır. Yakınları ve akrabaları unutmayın. Sıla-i rahim yapın ki insanın Allah katında hesabını kolaylaştırır. Allah için, Allah için sakın yetimleri aç ve kimsesiz bırakmayın. Allah için, Allah için komşularınıza iyi davranın. Allah Resulü o kadar çok komşuların hakkında tavsiyede bulundu ki bizler onları mirasımıza da ortak etmek istediğini zannettik. Allah'tan korkun. Kur'an-ı Kerim konusunda sakın başkaları Kur'an-ı Kerim'e amel etmekte sizi sollamasın. Allah'tan korkun namaz için, zira namaz dininizin direğidir. Allah'tan korkun Kabe için, sakın hac tatil edilmesin. Zira eğer Kabe boş kalır ve hac terk edilirse size mühlet verilmez ve düşmana yenik düşersiniz. Allah'tan korkun Ramazan ayı için, zira bu ayda oruç tutmak cehennem ateşine kalkandır. Allah'tan korkun Allah yolunda cihad için, bu yolda malınızı ve canınızı feda etmeyi esirgemeyin. Allah'tan korkun malın zekatı için, zira zekat ilahi öfkenin ateşini söndürür. Allah'tan korkun fukara ve yoksullar için, onları yaşamınızı ortak edin. İçinde Allah rızası olan işleri yapmaya çalışın. Emri maruf ve nehy-i münkeri terk etmeyin. Bunu terk ederseniz sonucu pak olmayanların size musallat olmasıdır ve size zulmederler. O zaman her ne kadar dua ederseniz edin, dualarınız icabet görmez.
Değerli dostlar, önceki bölümlerde kefaret meselesine açıklık getirdikten sonra, şimdi sohbetimizin ikinci bölümünde kazası vacip ama kefareti vacip olmayan durumlardan söz etmek istiyoruz. Mübarek Ramazan ayında oruç için niyet etmeyen veya riyakarlık yaparak oruç tutan ve orucu batıl eden amelleri yapmayan kimse için orucun kazasını yapmak vaciptir, fakat kefaret ödemesi gerekmez. Yine eğer oruç tutan insan Ramazan ayının sahur vakti, sabah olup olmadığını araştırmadan orucu batıl eden bir şey yaparsa ve ardından sabah olduğu ve sabah ezanı okunduğu anlaşılırsa o günü kaza etmesi gerekir. Fakat eğer araştırır ve sabah olmadığı ve bir şey yediği ve daha sonra sabah olduğu anlaşılırsa o günü kaza etmesi vacip değildir.
Oruçlu insanın iftar etmesi için de bazı şartlara uymak gerekir. Mübarek Ramazan ayında oruçlu insan güneş battığından emin olmadığı sürece orucunu açamaz. Eğer oruçlu insan Ramazan ayının havanın karanlığı yüzünden akşam ezan vakti olduğundan emin olursa veya haberleri şer'i açıdan hüccet olanlar akşam ezanı vakti olduğunu söylemeleri üzerine emin olur ve iftar ederse ve ardından o sırada akşam ezan vakti olmadığı anlaşılırsa o günü kaza etmesi gerekir. Yine eğer oruçlu insan havadaki bulutların yüzünden akşam ezan vakti olduğunu zanneder ve orucunu açarsa, fakat daha sonra akşam ezan vakti olmadığı anlaşılırsa o günü kaza etmesi vacip değildir ve eğer akşam ezan vakti olduğunu yakin ederek orucunu açarsa ve daha sonra böyle olmadığı anlaşılırsa o günü kaza etmesi gerekir. Bundan başka eğer oruçlu insan abdest alırken ağzında su çalkalamak gibi müstahap bir ameli yerine getirirken farkında olmadan suyu yutarsa orucu sahihtir ve kaza etmesi vacip değildir. Ancak eğer bu ameli sırf abdest almak için değil de serinlemek ve benzeri sebeplerden ötürü yaparsa ve farkında olmadan boğazına kaçarsa o günü kaza etmesi gerekir.
Mübarek Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim tilavet ayıdır. Bu semavi kitap Allah tarafından kullarını hidayete erdirmek ve yol göstermek üzere nazil olmuştur. O zaman ayetlerin tilaveti üzerinde düşünmekle beraber olması icap eder. Umarız hepiniz bu ameli bu şekilde yerine getirmekte başarılı olmuşsunuzdur. Bu ay kulun Rabbi ile fısıldaştığı ve hacetlerini arz ettiği aydır. Bu ayda göklerin kapıları açıktır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayette o hazretin şöyle buyurduğu nakledilir. Mübarek Ramazan ayının ilk gecesinde göklerin kapıları açılmıştır ve Ramazan ayının sonuna kadar kapanmaz. Gerçi sırf ilahi rahmet kapılarının açık olması duaların icabet görmesi için yeterli değildir ve bunun yanında kulun liyakatı da şarttır. Fakat ilahi rahmet kapılarının açık olması kulun işini kolaylaştırır. Madem Allahu Teala işi bizler için kolaylaştırmıştır, biz de dualarımızla çabalarımızı ikiye katlamalıyız ve Rahman ve Rahim olan Allah'a şöyle arz etmeliyiz.
Ey aydın gündüzü karanlık geceden çıkaran, ey güneşin seyrini takdirinle yörüngesinde dolaştıran, ey izzetli zat, ey mutlak bilge, ey ayın dolaşmasına belirli menzillerde mukadder buyuran ve hurmanın dalı gibi ilk menziline geri getiren, ey her nuru aydınlatan, Ey her arzunun nihayeti, ey her sahibin nimeti, ey Rahman Allah, ey her türlü kusurdan ve eksikten münezzeh olan, ey yegane zat, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim. Güzel isimler sana özeldir ve yüce makam ve büyüklük ve her türlü nimet ve ihsan sana özeldir. Senden Muhammed'e ve hanedanına selam göndermeni, benim adımı bu gecede saadet ehli olanların safında kaydetmeni, ruhumu şehitlerle mahşur etmeni, taatimi âlâ dereceye ulaştırmayı, çirkin amellerimi bağışlamanı, kalbimden asla ayrılmayan yakin makamını ve her türlü kuşkuyu benden uzaklaştıran imanı bana nasip etmeni, nasip ettiğin her şeyle hoşnut ve razı etmeni, bize dünyada ve ahirette iyi ne varsa inayet buyurmanı, cehennem ateşinden korumanı ve bu ayda bana sana şükür ve zikretme, sana kavuşma şevkini ve katına tevbe etmeyi nasip etmeni ve Muhammed'e ve hanedanına nasip ettiğin her türlü tevfiki nasip etmeyi niyaz ediyorum.
Şimdi hep birlikte Ramazan ayının 21. gününün özel duasını dinliyoruz.
Allahümme cealli fihi ila merdatike delila ve la tecealli şeytan واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bu arada bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.edib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Adalet simgesi Ali aleyhisselam.
Değerli dinleyiciler, bugün Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür.
Bu nedenle hazırladığımız özel programımızı dinliyorsunuz.
Günlerden bir gün Resulullah Efendimiz mübarek Ramazan ayının faziletleri ve üstünlüğü hakkında konuşuyordu. O sırada Hazreti Ali Aleyhisselam ayağa kalkarak o hazretten "Ya Resulullah, bu ayda en iyi ameller nelerdir?" diye sorar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Takva ve haramlardan uzak durmak." Ardından ağlamaya başlar. İmam Ali Aleyhisselam Resulullah'ın ağlama sebebini sorunca şöyle buyurur: "Ey Ali, benim ağlama sebebim bu ayda sana yapılan haksızlık ve zulüm yüzündendir. Seni namaz kılarken görür gibiyim ve geçmişlerin ve geleceklerin en bedbaht olanı Semud kavminin devesini öldürenin kardeşi başına kılıçla bir darbe vuruyor ve sakalın bu darbe nedeniyle boyanıyor. İmam Ali Aleyhisselam acaba o sırada benim dinim sağlam mıdır?" sorunca Resul-i Ekrem şöyle karşılık verir: "Evet, o sırada da senin dinin sağlam kalacaktır." Böylece Hazreti Ali Aleyhisselam büyük bir mutluluk duyar.
Hicretin 40. yılı Ramazan ayının 19. günü, insanlık Resulullah'ın ardından kulluğun doruğunda olan bir insanın mazlumiyetine şahit oldu. O gün İbn-i Mülcem Muradi, Hazreti Ali Aleyhisselam'ı zehirli kılıç darbesiyle başından yaraladı. Öyle ki 3 gün sonra, yani 21 Ramazan gününde insanlık dünyasının bu büyük adamı şehit oldu. İbn-i Mülcem Muradi şöyle anlatıyor: "Sabahleyin Ali camiye girdi ve Allah ile razı niyazın ardından caminin çatısına çıktı ve yüksek sesle ezan okudu. Ardından aşağı inerek sevgi dolu sesiyle beni namaz için uyandırdı. Ardından mihrapta namaza durdu. Çok ağır ve zor anlardı. Ali, secdeden başını kaldırır kaldırmaz kılıcımı tüm gücümle başının üstüne vurdum. Tam da Hendek Savaşı'nda Amr bin Abdüved'in başına darbe indirdiği yere. Bu darbe secde ettiği yere kadar başını yardı ve kan oluk oluk aktı. Fakat Ali şöyle dedi: andolsun Kabe'nin Rabbine, kurtuldum."
Tüm tarihçiler Hazreti Ali Aleyhisselam kendi ibadet mihrabında kendi adaletinin kurbanı olduğu kanaatindedir. O yeni güçlenmeye başlayan İslam fidanını korumak için 25 yıllık sessizliği ardından sosyal adalet ilkelerine dayanarak ve yoğun şekilde adalet yanlısı olması nedeniyle hükümeti kabullenmekten başka çaresi yoktu ve bu yüzden bu sorumluluğu kendisine dayattı. Hazreti Ali Aleyhisselam açısından adalet tüm İslami değerlerin başında yer alıyor ve siyasetin en önemli rüknüdür. İslam'ın geniş dünyasının hükümeti eline aldığı ilk gün açık ve samimi şekilde siyasetini şöyle açıkladı: "Hükümetten benim hedefim dini ihya etmek ve toplumda kıst ve adaleti kurmaktır. Benim yöntemim Resulullah'ın siyeri olacak ve bu konuda hiç kimseyle uzlaşmam."
Hazreti Ali Aleyhisselam İslami hükümeti kurduğunda çeşitli sapmalarla savaştı. Yoksullara özen gösterdi ve mazlumların hakkını aldı. Adil bir şekilde Beytülmal dağıttı. O Hazret Nehcül Belaga'nın 104. hutbesinde şöyle buyuruyor: "Kendi üzerime yemin ederim ki hakka karşı olanlar ve sapkınlığa batanlarla savaşta bir an bile tereddüt etmeyeceğim. Andolsun Allah'a, batılın böğrünü deşeceğim ve oradan gerçeği çıkaracağım."
Hazreti Ali Aleyhisselam İslam'ın yayılmasında rolü olanların pay alma isteklerine olumlu cevap vermezken, üstelik onlar ve sıradan insanlar arasında hiçbir fark gözetmeyerek Beytülmal'i eşit olarak herkese dağıtırdı. O hazret şöyle buyururdu: "Ey insanlar, ben sizlerden biriyim. Benim çıkarım sizin çıkarınız, zararım ise sizin zararınızdır. Ben sizi peygamberinizin yoluna ve yöntemine götürüyorum ve aranızda görevli olduğum emri yerine getiriyorum. Bilin, eğer biri bir arsayı başkasına yurtluk verdiyse, Allah malından bağışlanan her mal Beytülmale geri dönecektir. Zira şüphesiz adalette aydınlık vardır."
Düşünürler, Hazreti Ali aleyhisselamın sosyal adaletinin iki açıdan eşsiz olduğunu savunuyorlar. Birincisi, onun açısından sosyal adaletin imanı ile eşit ve örtüşen seviyede olmasıdır. İkincisi ise, bu görüşü pratiğe döken ender düşünürlerden biri olması ve bir hükümet ve çok uluslu geniş bir toplumun başkanı olarak sosyal adalet görüşlerini İslam çerçevesinde gerçekleştirmesidir.
Kardeşi Akil, Beytülmal'den kendisine düşenden biraz daha fazla isteyince eline kor bir ateş koyarak Beytülmal'e el uzatmanın sonuçlarını hatırlattı. O hazret güvendiği yarenlerinden Ebu'l-Esved Duali'yi kadı olarak atadı, fakat aynı gün onu bu görevden azletti. Ebu'l-Esved büyük bir üzüntüyle imamın yanına giderek, "Ya emirül müminin, neden beni kadılıktan aldın? Ben ne ihanet ettim ne de ihanetle suçlandım?" deyince imam şöyle buyurdu: "Haklısın, doğru söylüyorsun ve görevini yerine getirirken emanet şartına uydun. Fakat bana anlatılanlara göre suçlu ve şikayetçi yanına geldiğinde onlarla daha yüksek sesle konuşuyormuşsun. Böylece hak sahipleri rahatlıkla konuşarak kendilerini savunamazlar." diye buyurdu.
Günümüzde İmam Ali aleyhisselamın Malike eşlere yazdığı mektup, tarih boyunca adalet kaynağı ve adaletin en iyi belgesi olarak birçok şahsiyet ve uluslararası kurum tarafından dikkate alınmıştır. Bu mektup defalarca bilge ve düşünce sahipleri tarafından değerlendirilmiş ve Birleşmiş Milletler'in en seçkin sosyal ve siyasi uzmanlarını hayrete düşürmüştür.
Hal böyleyken Allah'ın velisi, bu adalet bilgili ve hak talep insan neden kin kılıcıyla şehit edildi? Gerçi İmam Ali Aleyhisselam'ın katili İbn-i Mülcem Muradi'ydi, fakat imamı toplumdan silmenin gerçek sebebi bir yanlış düşünceydi. Bu düşünce üstelik sadece İmam Ali Aleyhisselam'ın dönemine has değildi. Bu sebebin kökleri Resulullah Efendimiz'in döneminde göze çarparken, Hazreti Ali Aleyhisselam'dan sonra da tarihin çeşitli kesitlerinde maalesef birçok İslami akımın sapmasında inkar edilemez rolü oldu. Nitekim günümüze ve çağımıza kadar da uzanmıştır.
Bu kuru cehalet düşüncesi her zaman yoğun aşırıcılığından dolayı dinden çirkin ve tecrit edilmiş bir tablo çizerek kriz ve kaoslar oluşturmuştur. Bu düşüncede insan dost ve düşmanı birbirinden ayırt edemez. İslami toplumun önceliklerini teşhis edemez ve rahatlıkla başkalarına küfür damgası basarak onları İslam dairesinden çıkararak kendisinden başka herkesi silmeye çalışır ve sonuçta da aptallığın doruğunda siyasi dengeleri İslam düşmanının yararına değiştirir.
Bu yüzden Hazreti Ali Aleyhisselam'ın katili bu büyük tehlike ve düşüncenin küçük bir temsilcisi olarak yaratılışın büyük bir faciasına sebep oldu ve Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'a ibadet mihrabında suikast düzenleyerek şehit etti. Bu ise insanlık toplumunu her zaman tehdit eden tehlikedir. Benzer kişiler ve toplumların cehalet tehlikesi akıl ve din arasında mesafe oluşturmalarıdır. Halbuki Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kültüründe ilim ve iman, akıl ve din birbiriyle aynı doğrultuda bulunuyor ve hiçbiri tek başına insanı erdemliğe ve mutluluğa götüremez. Bunların her biri tek başına kurnazların oyuncağı ve maşası olan bağnaz cahiller tarafından kullanılarak İslam'ın yüce menfaatlerine engel oluşturur.
Ehl-i sünnetin alimlerinden İbni Ebil Hadid şöyle diyor. Cahiliye düşünce ve fikri durgunluğunu tanımak için bir konuya dikkat etmek gerekir. Hazreti Ali aleyhisselamın katilleri bu işi yapmaya karar verirken özellikle Ramazan ayının 19. gününü seçtiler. Onlar Allah'a ibadet etmek istiyoruz ve hayır bir iş yapmak istediğimiz için bu işi aziz gecelerden birinde yapmamız ve böylece daha çok ecir almamız daha iyi olur diye düşündüler.
İşte bu asırlar sonra tekvirci ve IŞİD düşüncesi olarak hortlamış ve İslam dünyası da bundan acı çekmekte. Vahabilikte kökleri olduğu söylenebilen tekvirciler İbn-i Mülcem Murad'ının yeni yüzleridirler. Onlar boş bahanelerle ister Şii ister Ehl-i Sünnet olarak dünyadaki Müslümanların çoğunu kafir biliyor ve İslam ümmetinin kanını pervasızca dökmekten çekinmiyor.
Hazreti Ali aleyhisselam inkar edilemeyen tüm faziletleriyle insanlığın tarihi boyunca nifak ve gericilik akımlarını rezil etmeyi başardı. Öyle ki 14 asır geçmesine rağmen Müslümanlar hak ve batılı ayırt etmek için açık kıstasları vardır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam mübarek yaşamının son günlerinde insanlardan dünyanın geçici mahiyetini derinden anlamalarını isterken maddi hayatın çıkmazından kurtulmak için daha iyi ve üstün bir yol seçmelerini istedi.
Hazreti Ali aleyhisselam kısa fakat çok anlamlı olan cümleleriyle kendi yaşamının büyük ve ibret verici bir ders olduğunu belirterek Nehcül Belâ'nın 149. hutbesinde şöyle buyuruyor. Ben dün sizinle eştim, dostum, bugün ibretim size, yarınsa ayrılacağım sizden. Allah beni de yargılasın sizi de, ben size komşuydum. Bedenim birkaç günceyiz komşuluk etti sizinle. Pek yakında da benden size cansız bir beden kalacak ancak bu hal ibret alanlara en iyi öğüt verendir. Öğüdü sözden daha tesirlidir. Sözü duyulan sözden daha geçkindir. Size dostlarla buluşmaya giden kişi gibi veda etmedeydim. Yarın sizinle geçirdiğim günleri göreceksiniz. Sırlarım açılacak size. Yerim boşaldıktan sonra ve yerime benden başkası geçtikten sonra tanıyacaksınız beni.
Ve sonunda Ali, bu ilk Müslüman, Resulullah'ın yaveri ve vasisi, cesaret, sevgi, hak ve adaletin tartışılmaz simgesi şehit edildi. Öyle bir ihtişama sahipti ki Hazreti Cebrail aleyhisselam yer ve gök arasında şöyle seslendi. Allah'a yemin ederim ki hidayetin erkanı dağıldı ve nübüvvet ilminin yıldızları karardı. Takva belirtileri yok oldu ve Allah'a varılan ip çözüldü.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü dolayısıyla başta siz olmak üzere tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyoruz.
O Hazretin yolunun izleyenlerinden olmayı Yüce Allah'tan niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber izletleriyle son buluyor. Genelkurmay Başkanlığı devrim muhafızlarından fitnelere karşı parlayışı düşmanları kızdırdı. Amiral Tengsiri düşmanlar Komutan Süleyman'ın intikamını almaması için sürekli mesaj gönderiyorlar. El Cezire, İran'dan İsrail'e ciddi uyarıcı panelikler menzilimizde. İran ve Suriye Dışişleri Bakanları görüştüler. Avrupalı ve Amerikalı onlarca uzman ve eski yetkili Washington'un Bercam'a dönmesini istiyor. İsviçre'den iade edilen 3000 yıllık tuğlalar sergisi uzatıldı. Kazakistan'da İran'ın ihracat kapasiteleri uluslararası fuarı düzenlenecektir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isterseniz Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.